Ayrım 8, sayfa 90. Bu açıklamalar benim için çok yararlı oldu kardeşim. Güzel. O halde açıkça anlaşılıyor ki yardımımıza çağırdığımız kıyaslama kuralına göre etrafımızı çeviren maddesel evren fiziksel bedenimize benziyorsa ve ruhsal bir varlığın kabuğunu oluşturuyorsa, bu kozmik kabuk periyodik olarak ölecek ve onun dünyaları uzayda yok olacaktır. Ruh da serbest kalıp uçarak mükemmelleşmeye doğru yoluna devam edecektir. Ta ki başka bir bedene gereksinim duyup zamanı geldiğinde onun içine yerleşinceye kadar. Şimdi bir an için senin daha önceki dünyaya gelişini, İsa'dan 2 veya 300 yıl önce Mısır'da Ptolemaioslar zamanında olduğunu varsayalım. Başka adetlere uyacak, başka yiyeceklerle karnını doyuracak, Tanrı'ya başka türlü tapacaktın, öyle değil mi? Herhalde öyle olacaktı. Bu görüntüyü kozmik düzeye çıkar. Kullandığı vasıta maddesel evren olan varlık, kendini yine benzer bir vasıtayla gösterince, zaman içindeki evrimsel duruma adapte olarak, özellikleri bazı bakımlardan değişik olmaz mıydı? Eğer bunu kabul edersek, sadece kendi çağımıza hükmeden yasalardan söz edebiliriz. Hatta o büyük yasalar içinde bile sadece şahsen bize hükmedenlere değinebiliriz. Ama yasa tektir. Doğru genç dostum. Tıpkı tek olduğu halde içinde bulunduğu kapların çeşitli biçimlerini alan su gibi. Tek yasada gereksinime göre ortaya çıkan kalıplara uyum gösterir. O gece ne üstad ne de mürit dinlenemediler. Her insanın ruhunda uyuyan ve bir periye benzeyen gizem korkunç derecede çekicidir. Uykudan uyandığı zaman sihirli değneğiyle dokunarak çevremizdeki her şeyi kristale dönüştürür. Herkesle ve her şeyle dost olmamızı sağlar. Ama dünya işleri veya yorgunluk yüzünden ertelenmeye asla göz yummaz. Yaşamın harikulade simgesi olan Sphinx'in doğrudan doğruya göğüslerinden beslenen gerçek filozofun hem kölesi hem efendisidir. Akıl ve idrakin ankına yani anahtarına yavaş yavaş sahip olan Pablo Simon, doğanın kapılarını birer birer açmaya başlamıştı. Güçlü bir irade ve doğru bir bilginin ışığında gözlerini iç dünyaya açarken, dışa bakan gözleri de eski kutsal kitaplarda kalmış ve bugün artık sadece çocukları eğlendirmekte kullanılmaktan başka bir işe yaramayacak kadar tahrif edilmiş olan cinleri, perileri, ruhları, cüceler ve diğer varlıkları görme yeteneğine erişmişti. Bunların dışında genç müntesip, yeni ölmüş insanların ruhlarının gözlemeyi öğrendiği gibi, tüm varlıkları ve eşyaları saran incecik ışıltılı kılıfları da görebiliyordu. Bütün bu gelişmeler, başkalarıyla konuşurken kendisine tamamen hakim olmasını gerektiriyordu. Aksi takdirde onu kuşatan düşmanların bazılarının zaten kuşkulanmakta oldukları şeyleri kanıtlayıp onu diri diri yanarak ölüme mahkum etmeleri işten bile değildi. Pablo Simon, sonbaharın sessiz ve hüzünlü ordularının ilerlemekte oldukları yağmurlu bir geceyi laboratuvarın mahzenlerinde geçirmişti. Militerden biri kapıyı açarak baştan aşağı sarılmış olduğu mantosundan sular damlayan birini içeri aldı. Kim o Jose? Genç simyagerin çömezini sesini çıkarmayarak içeri giren kişinin yüzünü işaret etti. Bir anlık duraksamadan sonra Pablo Simon onun kim olduğunu anlamıştı. Hipatia, bu saatte burada ne işiniz var? Jose, bu genç hanımın mantosunu al ve kuvvet verecek bir içki getir ona. Ama o bunları bir çırpıda reddederek soluk soluğa şöyle dedi. Pablo Simon, kardeşim, bu şekilde girdiğim ve ikramınızı reddettiğim için beni bağışlayın. Ama hemen gitmem gerek. Kardeşlere söyleyin. Hipatia çok yakında onlara gökyüzünden yardım edebilecek. Pablo Simon, yardımcısının çekilmesini emrettikten sonra bir iskemleye yığılan genç kıza baktı. Daha dikkatli incelediğinde üzerindeki büyük mantonun altında sadece bir gecelik bulunduğunu fark etti. Tir tir titriyor, bayılacakmış gibi görünüyordu. Bu yüzden genç adam onun itirazlarını aldırmadan mantosunu çıkarıp bir battaniyeye sarmalayarak ateşin yanına oturttu. Ona güç verecek bir şey içirdikten sonra şöyle söyledi. Gecenin bu saatinde ve bu durumda sizi buraya getiren vahim bir şey olsa gerek. Yalnız mı geldiniz? Korkmadınız mı? Ne fark eder ki kardeşim? ok atmak üzere olan bir eli tutabilirsiniz. Ama ok bir kere yaydan çıktıktan sonra uçarak hedefine gitmesi kaçınılmazdır. Yarın sabah şafakla kutsal örgüt askerlerinin eline düşeceğim. Nereden biliyorsunuz? Gördüm. Son derece korkunç ve aşağılık bir şekilde öleceğimi de biliyorum. Son zamanlarda çok zayıf düştünüz Hipatia. Belki de hayal gördünüz. Hayır, ben hiç bu tür hayaller görmem. Öyleyse kaçın. Bekleyin burada. Ben harabelere gidip 11. kardeşe danışayım. Sakın böyle bir şeye kalkışmayın. Tanrı aşkına kardeşim, hepiniz birden benimle beraber ölmeye kalksanız bile kaderimi değiştiremezsiniz. Ben ölümden korkmuyorum. Sadece bana yapacakları işkenceleri düşündükçe endişeleniyorum. Zayıf bedenimin bana ihanet edeceğinden korkuyorum. Artık bundan söz etmeyin. Beni burada bekleyin. Bu sözlerden sonra Pablo Simón, onun mahzende Jose'yi de birkaç hizmetkarın yanında bırakarak dışarı fırladı. Geri döndüğü zaman yağmur daha da şiddetlenmişti. Bulutların ardında şafak sökeceğine dair en ufak bir belirti yoktu. Jose solgun bir yüzle onu karşılamaya çıktı. Kız kardeşimiz Hipatia kaçıp gitti. Uyur gibi yapıyormuş yahut da sahiden uyuyordu. Ben de battaniye getirmek için onu yalnız bıraktım. Döndüğümde yoktu. Zavallı kızcağız. Bir kurban daha. Ah Jose, insanlık son birkaç yüzyıldır kendi kendisine hazırlığa geldiği kaderiyle karşılaşacağı gün ve bütün bu kan yağmurunu müstakbel önderlerin gözlerine yağdığı zaman bugün tapınaklarında sürülerin otladığı eski dinlerin talihini güneşin halesi kadar parlak görüp ona gıpta edecekler. Pablo Simón yağmurluğunu çıkarıp bir köşeye fırlattı. Sağlam bir adalet duygusu ve engellerin üstünden atlamasına olanak veren enerjisi, akıl ve duyguları üzerinde henüz tam olgunlaşmamış hakimiyetiyle birleşince böyle zamanlarda büyük bir öfkeye, insanların tanrılarının bile kendilerini kurtaramadıkları o kutsal öfkeye sürüklüyordu onu. Geçirmekte olduğu yorgunluk ve sinir bozucu duruma katlanabilmek için kendi buluşu olan bazı ilaçları aldıktan sonra büyük bir gayretle kendini toparlayıp üstünü değiştirdi. Bölge kilisesine doğru yola çıktı. Oraya vardığında birkaç ay önce kardinaller okulunun başına getirilmiş olan Peder Pedro'nun acilen kendisini görmek istediğini öğrendi. Eskisinden daha gösterişli olan giysiler içinde şişman vücudu büsbütün belirginleşen Peder Pedro, etrafındakileri küçük gördüğünü gizlemeye gerek duymuyordu. Zira artık çok daha büyük bir kentte oturuyor ve bu taşra üniversitesi kasabasına sadece ara sıra uğruyordu. Pablo Simón, İsa aşkına yardım et. O büyücünün aklını başına getir. Hekimler hiçbir şey yapamadılar. Belki senin o esrarengiz iksirlerinden biri. Benim iksirlerimin esrarengiz bir tarafı yok Monsenyör. Onları siz de gördünüz. Başkaları da gördüler. Ben simyadan ne anlarım ki? Onları kandırabilirsin. Ama beni asla. Göründüğünden daha bilgilisin. O günahkarı kendine getir. Eğer bunu başaramazsan ya da onu öldürürsen mahkeme senin canını okur. Pablo Simón büyük bir çaba harcayarak kendini tuttu ve gidip genç kızı muayene etti. Duygularını uyuşturacak bir şey içmişe pek benzemiyordu. Ama iradesi ve güçleri sayesinde dinlenebilmek ve sorgulardan kurtulmak için vücudundan çekilmişti. Genç adam hizmetkarlardan birini yollayıp yardımcısından bir ilaç istetti. İlaç geldiğinde Hipatia'nın dişleri arasına birkaç damla akıttı. Göz kapaklarını yavaşça aralayarak gözlerinin içine bir ayna ile ışık tuttu. Birkaç dakika sonra genç kız kendine gelmiş, etrafına şöyle bir göz atmıştı. Pablo Simón ona hemen işkence yapmalarını önlemek için Peder Pedro'nun kulağına şöyle fısıldadı. Çok güçsüz. Eğer onu canlı tutmak istiyorsanız dikkat etmelisiniz. Onu tanıyor musun? Gıyaben. Adı Voluspa'dır. Hipatia olmasın sakın. Longinos'un kupkuru sesi arkasında yankılanmıştı. Pedro endişe ve asabiyet belirtisi olarak her zamanki gibi parmaklarıyla göbeğine vurup duruyordu. Genç müntesip geriye dönüp soğuk bir sükunetle savcıya sordu. Onu herkesin çağırdığından başka bir adı olup olmadığını nasıl bilebilirim? Eğer locanın üyesiysen elbette bilirsin. Longinos tıpkı bir av köpeği gibi tetikteydi. Korkudan hayal görüyorsunuz diye bağırdı Pablo Simón. Longinus'un kusuruna bakma. Nasıl ki senin işin metalleri ve elementleri incelemekse, onun görevi de insanları incelemektir. Bunu nereden öğrendin Longinus? O büyücünün üvey annesinden Monsenyör. Şeytana ettiği dualarında onun kendi kendisine bu adı verdiğini istemeyerek açıkladı bana. Abarttığımı düşünebilirsiniz. Ama bu kasabada yüzlerce gizli üye var. Öğretmenler, din adamları, askerler bu locanın üyeleri. Kardinal'in kara gözleri korkuyla etrafına bakındı ve hiddetle haykırarak Pablo Simon'un çekilmesini emretti. Genç adam saygılı bir reveransla onu selamlayarak odadan çıktı. Bir ay sonra kilise okulunda pencere kenarındaki kar tanelerinin sessiz ölümünü seyre daldığı bir sırada yeniden müdürün odasına çağrıldı. Şimdi bu odaya yerleşen yeni müdür, iyi kalpli kişiliğine rağmen Engizisyon'un fanatik bir hizmetkarı olan Peder Antonio idi. Kasabanın ileri gelenleriyle komşu kentlerden özel olarak çağrılmış bulunan din adamları duvar boyunca oturuyorlardı. Mateus, Antonio, Longinus ve Kutsal Örgüt Mahkemesi'nin diğer üç üyesinin bulunduğu bir masanın en başında Pedro yerini almıştı. Pablo Simon salona girdiğinde yol gösteren yaşlı bir adam ona yerini işaret ederek adını masada oturanlara duyurdu. Pablo Simon orada toplananları incelemeye koyuldu. Aralarında belki 10 veya 12 kadar loca üyesi de bulunmak üzere 50 kişi kadar vardı. Kutsal örgüt süvari birliğinden bir subayın da gelmesiyle toplantı başladı. Belli nezaket cümlelerinden sonra yeni kardinal şöyle dedi. Kutsal örgüt mahkemesi büyücü Voluspa'yı ya da bu ahlaksızın kendine verdiği adla Hipatia'yı mahkum etmiştir. Mahkeme kutsal kardeşliğin de rızasıyla onun hak ettiği ölümün şeklini ve diğer ayrıntıları bize bırakmış bulunuyor. Bu defa kayıp ruhların idamında alışılageldiği şekilde ateşte diri diri yakılarak öldürülmesi tavsiye edilmemiştir. Zira bunun etkili olmadığı anlaşılmaktadır. Ne kadar çok heretik yakılırsa, heretik kilisenin düşüncelerine karşı olan, işe devam eden müritlerin sayısı da kendilerini destekleyip koruyan kimseler de olmak üzere o kadar artmaktadır. Bu felaketin sebebi nedir? Kutsal kitaba ya da kutsal kardeşliğin onu yorumladığı şekle karşıt olan fikirlerini şu ya da bu şekilde ifade eden yüzlerce astronoma, kimyagere ve hatta din adamlarına karşı gösterdiğimiz aşırı hoşgörü müdür acaba? Konuşun evlatlarım. Pedro'nun bu sözlerini derin bir sessizlik izledi. Zira pek nüfuzlu olmayanlar ağızlarını açmaya çekiniyorlar, diğerleri ise konuşmadan önce fazlasıyla düşünüp taşınıyorlardı. Fakat az sonra Mateus söz istedi. Kardeşlerim, biz burada daha fazla insan öldürmek için mi toplandık, yoksa kiliseden ayrılanları onun bağrına geri döndürüp onu güçlendirme yolunu bulmak için mi? Görüyoruz ki idam edilen her mahkum 100 tane daha düşman edinmemize, 1000 tane dost kaybetmemize neden oluyor. Bu kadar anlamsız bir yolda devam etmek zorunda mıyız? Kuzey Avrupa'da, Küçük Asya'da ve Afrika'da son yüzyıl içinde milyonlarca mümin dinden ayrıldılar. Yine bu yerlerde soyluların büyük bir kısmı, okumuşların %90'ı ve sanatkarların yarısı bizlere sırt çevirdiler. Bir kilise üyesi olarak sizlere sesleniyorum. Eğer bu uğursuz yolda ilerlemeye devam edersek, 5 veya 10 yüzyıl içinde pek az Katolik kalacağı gibi, daha da üzücüsü sadece kilise değil, Hazreti İsa bile ve hatta dinin her türlü şekli de saygınlığını yitirecek. Kardeşlerim, yeniden düşünelim. Deli veya hasta olan ya da bizim gibi düşünmeyen insanları diri diri yakmaktan vazgeçelim. İdamları durduralım ve kentlerde bize daha az konfor içinde kalsak da uzak köylerdeki din adamlarının eğitimine daha fazla özen gösterelim. Kutsal örgüt askerlerini, haydutların ve korsanların peşlerine salalım. Bakın göreceksiniz, kilise ne kadar kısa zamanda yeniden canlanacak. Mateus'un hiyerarşideki yeri ve şöhreti yüzünden ona açıkça saldırmaya cesaret edemeyen Longinus, bastırmaya çalıştığı öfkesinden mosmor kesilerek, "Allah aşkına peder," diye itiraz etti. "Eğer bu tavsiyenizi yerine getirecek olursak, bu sefer dinden sapanlar bizi diri diri yakarlar ve adamlarım Tanrı'nın hizmetinde değil, ekonomik çıkarların hizmetinde basit silahlı askerlere dönüşürler." Longinus, Sen ki görevin dolayısıyla işlenen veya teşebbüs edilen suçları bilirsin. Seyyahların ve ücra köy papazlarının loca üyelerince öldürüldükleri oldu mu hiç? Hayır, çünkü üyelerinin sayıları çok az. Bunun doğru olmadığını biliyorsun Longinos. Sayıları pek de az değil ve yaşlı bir adamı öldürmeye ya da soymaya yetecek kadar var. Mesele şu ki kilise onların düşmanı haline geldi ama onlar kilisenin düşmanı değiller. Salonun her tarafından bir mırıltı yükseldi. Birçokları Mateus'un nasıl bu kadar ileri gidebildiğine şaştılar. İskemlesine çivilenmiş gibi oturan Pablo Simon, dişleri kenetlenmiş, gözleri bu olağanüstü adama dikili olarak kulak kesilmişti. Antonio bu eğitim kurumunun başı olarak daha fazla sessiz kalamazdı. Nitekim kararlı ve heyecanlı sesiyle karmakarışık mırıltıları susturdu. Peder Mateus'a karşı bir parça saygı ve hoşgörü göstermenizi rica ederim. Zira onu sadece birkaç aydır tanıyor olmama rağmen hepimize ilham vermesi gereken gerçek Hristiyan erdemlerinin simgesi olduğunu biliyorum. Saf, akıllı ve iyi bir insandır o. Ama ne yazık ki Tanrı'nın düşmanlarının düzenli ordularına karşı fazlasıyla hoşgörü ve sempati gösteriyor. Kutsal öfkenizi anlıyorum, savcı kardeşlerim. Anlayamadığım şey, Peder Mateus gibi iyi ve cesur bir din adamı nasıl olup da ılımlı önlemler almamızı önerebilir. Halbuki yapılması gereken şey, en sert önlemleri alıp o rezil yaratıklara son bir ders vermektir. O ünlü, korkulan locanın önderlerini tanıyıp, en ufak bir erdem belirtisi taşıyıp taşımadıklarını ve bağışlanmaya layık olup olmadıklarını görmek isterdim. Onları diri diri yakmakla sayılarının daha da artacağına ben de inanıyorum. Ama onlara özgürlük tanırsak neler olmaz ki? Şu zavallı çocuk Voluspa'ya bakın. Hipatia diye değiştirdiği o kahrolasıca adından da anlaşılacağı gibi kim bilir hangi şeytani ve kana susamış mezhebin rahibesidir. Hipatia çok tanrıcılık ve putperestliğin simgesi. Antonio yeniden oturdu ve Mateus dilinin ucuna kadar gelmiş olan sözleri yutmaya karar verdi. Saatler süren ve sadece bir tek seçenek üzerinde konuşulabilen gizli toplantılardan sonra genç kızın su deneyine tabi tutulmasına karar verildi. Zira çeşitli açıklamalara göre kendisini büyücülüğe adadığına dair yeterli kanıt bulunmuyordu. Engizisyon tarafından kullanılan çok çeşitli işkence yöntemleri içinde belki de en anlamsız ve zalimi olan bu deney, sanığın elleri ve ayakları bağlı olarak bir torbanın içine konulup, torbanın ağzı bağlanarak nispeten derin bir ırmak ya da göle atılmasıydı. Eğer zavallı mahluk birkaç saniye suyun yüzünde kalmayı başarabilirse, bu onun sihirli güçlerine yorulur. Bu durumda da derhal torbadan çıkarılıp ateşe gönderilirdi. Öte yandan hemen suyun dibine batacak olursa, olay yerinde dualar okunup ilahiler söylenerek dini semboller havalara kaldırılır, boğulan adamın cesedi çıkarılınca da kutsal toprağa gömme hazırlıklarına girişilir, operasyonun başarısından ötürü ölünün akrabaları kutlanırdı. Pablo Simon oynanan bu oyundan tiksinti duyuyor, eli kolu bağlı kalmanın öfkesiyle bu gerçek Yahudaların sahte dindarlığı karşısında adeta hasta oluyordu. O gece locadaki toplantıdan çıkan Mateus onu görmeye gelmiş, kendi hücresine davet etmişti. Oraya girdiklerinde şöyle dedi. Kilise okulunun müdürü Antonio yarın komşu kasabalardan birine gidiyor. Onunla konuşabilmek için arabasına bir pusu düzenledim. O iyi bir insan ama dogmaların ve otoritelerin çamuruna bulaşmış. Daha sonra sen de ülke dışına bir yolculuğa çıkmalısın. Zira Longinos senin deneylerinden kuşkulanıyor. Eline geçireceği en küçük bir kanıtla seni ateşe yollamaktan geri kalmaz. Tanıdıklarım seni artık daha fazla koruyamazlar. 11. kardeş, ben sizin yanınızdan ayrılmak istemiyorum. Siz de tehlikedesiniz. Ama ben burada gerekliyim. Resmi görevlerim nedeniyle kutsal örgüt savcıları iyi düşünüp taşınmadan beni suçlamaya kalkışmazlar. Üstelik senin için bu yolculuğu zaten tasarlamıştım. Her mürit er ya da geç bunu gerçekleştirmek zorundadır. Peki beni nereye yolluyorsunuz? Küçük Asya'ya, Hindistan'a, belki de Çin'e. Buna sonra karar veririz. Antonio ile yapacağım konuşmada hazır bulunmak istiyor musun? Evet kardeşim. O halde sakin ol ve benden haber bekle. Ertesi akşam güneş batarken 25 tane kadar çok iyi silahlanmış yeminli üye haydut kıyafetine girerek yolun kenarında pusu kurdular. Gökyüzü kurşuni bulutlarla örtülmüştü. Dağların altındaki geniş düzlüğü kaplayan ormanlar, gölgelere karıştıkça daha da büyük görünüyorlardı. Bulutların arasında açılan bir gedikten akşamın ilk yıldızları göz kırpıyordu. O sırada uzaklarda da yıldızlarla ilgisi olmayan iki ışık parıldamıştı. Bir süre sonra Peder Antonio'nun arabası yol üzerine düşmüş bir ağaç kütüğü önünde durmuş, kendisine eşlik eden 8 kutsal örgüt askeri fazla bir zorlukla karşılaşılmadan tutsak edilmişti. Bütün bu adamlarla birlikte Peder Antonio ile özel sekreteri ve ayrıca yolcu olarak yanına aldığı bir öğrenci de elleri ve ayakları bağlanıp ağızları tıkanarak terk edilmiş eski bir değirmen kalıntısına götürülmüşlerdi. Orada eskiden hububat deposu olarak kullanılan bir odada Antonio, Mateos, lojanın bir başka üyesi ve Pablo Simon baş başa kalmışlardı. Din adamının bağları çözülmüş, oturması için yer gösterilmişti. 3 gizli üyenin de başlarında koyu renk kukuletalar vardı. Bu yüzden Antonio onları azarlamaya başladı. Allah'tan korkmaz haydut herifler. Neden alacağınızı alıp yolumuza devam etmemiz için beni bırakmıyorsunuz? İsa'nın askerlerine hiç mi saygınız yok? Askerler mi? Kendisine hizmet etmeniz için İsa'nın size para verdiğini bilmiyorduk. Allah'tan korkmamaya gelince, yaptıklarınıza bakılırsa Allah'tan korkmayan asıl sizsiniz. 11. kardeş karşısındakinin şaşkın yüzüne gülmemek için kendini zor tutuyordu. Kimsiniz siz? Konuşmanız bir haydutunkine pek benzemiyor. Bilenler der ki, kral köle gibi konuşmaz, köle de kral gibi konuşamaz. Peder Antonio, size kendimizi gösterirsek kimliğimizi açıklamayacağınıza söz verir misiniz? Eğer bununla kiliseye bir zarar vermeyeceksem. Sözü uzatmayın, evet mi hayır mı? Ben lojanın başı değilim ama onu temsil edebilecek kadar yüksek derecedeyim. Söz veriyor musunuz? Evet, kimliklerinizi hiçbir zaman açıklamayacağıma yemin ediyorum. Güzel, aç başını Pablo Simon. Genç kimyager sen ha, Longinos haklıymış. Ah ah, sen yoldan çıkmışsın bir kez.